Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadislerle de birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdi ve içinde İbrahim aleyhisselam ile Hazreti Meryem'in de resimlerini buldu. Bunun üzerine kuşkusuz ki onlar içinde resim bulunan bir eve meleklerin girmeyeceğini işitmişlerdir. İbrahim elinde fal oklarıyla tasvir edilmiş. İbrahim nasıl fal oku çeker ki buyurdu. Mekke kafirleri Allah-u Teala'nın has kullarının da resimlerini yaptılar. Zaten putçuluk da böyle başlamıştı biliyorsunuz. Nuh peygamber kavmine gelmeden önce Allah-u Teala'nın dinini insanlara anlatan alimler o toplumda etkiliydiler. Peygamberlerden sonra İdris ve Şit aleyhisselamlardan sonra. Fakat o alimler vefat edince şeytan onlara gelmiş ve size bu özlediğiniz kimselerin resmini yapayım isterseniz demişti. Ve onlar da bundan memnun olmuşlardı. O resimler yapıldı, heykeller, şekiller. Ve insanlar onları hatırlayıp o resimlerin, heykellerin, şekillerin önünde duruyor. Bu adam şöyle derdi, bu adam böyle konuşurdu. Ne mübarek bir zattı, ne harika bir insandı gibi konuşurlardı. Bir dönem böyle gitti Allahu Alem. Sonra gelen nesiller babalarının yaptığı gibi yapmaya başladılar o şekillerin önünde. Bir put varsa o putun ardında bir tağut da illa vardır. Yani ortaya çıkan bir şekil sessizdir, konuşamaz. Ama onu konuşturacak, onun adına sözler söyleyecek birileri olur. İşte bu putlar adına da konuşmaya başladı toplumun ileri gelenleri. Para babaları, siyasi önderler, din adına konuşanlar, bilim adına konuşanlar. Ama aslında kendi istedikleri hayat programını insanlara dayatmak için bu putları kullananlar oldu. Ve böylece Allah-u Teala'dan gelen bilginin bırakılıp insanların bilgisinin hayata hakim olduğu ilk günler böylece başladı. Yani insan fikrinin put kaynaklı olarak insanlar üzerinde etkin ve egemen olması Nuh Aleyhisselam'ın kavmi zamanında başladı Kur'an bilgimize göre. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren de bu kavga devam etti. Ve şimdi Mekkeliler de aynı naneyi yemişlerdi. Yani bir takım putlar Kabe'nin içine ve dışına koymuşlar ve hatta ehli kitabın bilgilerini de kendileri için malzeme haline getirmişler. İbrahim aleyhisselam atamız demişler, Meryem yine mübarek bir hanımdır demişler ve onun resimlerini yapmış, figürlerini yapmış. Çünkü böyle görmüşlerdi ve onlar adına da uyduruk cümlelerle hayatı yönlendirecek sözler söyleyen Darun Nedve parlamentosu, Mekke'nin liderleri vardı zaten. Onun adına da konuşmuşlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi, Kabe'nin içine girdi Mekke'nin fethinde ve buranın resimlerle, heykellerle dolu olduğunu gördü. Kuşkusuz ki onlar içinde resim bulunan bir eve meleklerin girmeyeceğini işitmişlerdir dedi. Aslında bu mesaj Müslümanlara da verilen önemli bir uyarıydı. İbrahim aleyhisselam fal oklarıyla tasvir edilmiş. Yani o da güya fal çekiyor, çektiriyor. İbrahim nasıl fal oku çeker ki buyurdu. Tevhid adamı. Allah'tan başka ilah yoktur. Hayatın sahibi sadece Allah'tır. Bütün hayatı bunun mücadelesiyle geçmiş olan birisi nasıl böyle bir iş yapabilirdik? Şirkin insafı da yok. Pisliktir ve bu pisliği herkese bulaştırmak ister. Ve sadece ve sadece Allah için yaşamış olan İbrahim aleyhisselamı bile kendi maddiyatçılıklarına, kapitalistliklerine bir delil, bir işaret olarak kullandılar. Onlar için önemli değil ki. Satışa bakarlar, ticaretlerine bakarlar, ne kazandıklarına bakarlar. Kullandıkları peygamber mi, salih bir zat mı, şehit mi, sıddık mı? Bunun derdinde değildirler. Fark etmez. Bakarsınız Hristiyan olurlar, bakarsınız Yahudi olurlar. Sonra Budistleşirler, sonra Müslümanlaşırlar. Yeter ki kendi sistemleri, kendi düzenleri devam etsin. Dertleri budur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 2509. rivayette şöyle, İbn Abbas'ın azatlısı Kurayb, Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kudeyt'de ya da Usfan'da Abdullah İbn Abbas'ın oğlu öldü, vefat etti. İbn Abbas dedi ki, ey Kurayb, bak bakalım cemaat, cenaze namazını kıldıracak olan cemaat kaç kişi? Kaç kişi toplanmış? Ben de dışarı çıkıp cenaze için insanların toplandığını gördüm. Tekrar içeri girip 40 kişi toplanmış dedim. Bunun üzerine İbn Abbas şöyle dedi. O zaman tamamdır. Cenazeyi çıkarın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer Müslüman bir kimse ölür de cenaze namazını hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayan, ortak koşmayan 40 kişi kılarsa mutlaka o kimsenin günahları bağışlanır buyurduğunu işittim. 40 güzel adam, tevhid ehli, muvahhid, Allah'tan başkası bizim hayatımızda etkili değildir diyen, sadece Allah'a ait bir hayat yaşama çabasını olan 40 doğru adam o cenaze namazını kılar ve vefat edene dua ederek onun namazında olurlarsa günahları bağışlanıyor imiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söyledi. Biz de buna inanıyor, iman ediyoruz. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kaçıncı rivayet? 2510. Adamın biri yolculuğa çıkınca cinlerden, şeytanlardan iki kişi de onun peşinden yola çıktılar. Bir başka cin geldi, bu iki kişinin peşine düştü ve dedi ki geri dönün, geri dönün diye onları ısrarla geri döndürmeye çabaladı. Bu ısrarlar üzerine cinlerden olan bu iki kişi geriye döndü. Onları geri çeviren ve yine cinlerden olan diğer kişi yolculuğa tek başına çıkmış olan kişiye gelip şöyle dedi. Peşine düşen bu iki kişi şeytandı. Ancak geri çevirene kadar ben onları bırakmadım. Resulullah'a vardığın zaman ona selamlarımızı ilet, mallarımızdan zekat olarak verilecek kısmı topladığımızı, işine yarayacak olsaydı bu malları göndermeye de hazır olduğumuzu da ona bildir dedi. Enteresan bir rivayet. Bir adam yalnız başına yola çıkıyor. Onunla beraber iki kişi daha yola çıkıyor. Bu adam diğerlerinin de pek kim olduğunu bilmedi. Fakat onlar cinlerden, şeytanlardandı. Fakat üçüncü bir cin Müslümandı ve diğerlerini zorla geri çevirdi. Ve yanlı başına yola çıkmış olan adama dedi ki, bunlar böyle böyle şeytanlardı, ben onları geri çevirdim. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittiğinde selamımızı ilet. Bizim zekatlarımız hazır. Eğer onun için yarayacaksa biz bu malları göndermeye de hazırız de dedi. Bu olaydan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmayı, bu olayı işitince kişilerin, insanların tek başına yolculuğa çıkmasını yasakladı. Tek başına yolculuğa çıkılmasını, yani başka insanlar olmaksızın yapayalnız bir yolculuk iznini Peygamberimiz vermedi. Abdullah İbni Abbas aktarıyor, biz dinliyoruz. 2514. rivayet. Bir gün Yahudilerden bir topluluk Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve ona dediler ki, ey Ebul Kasım, sana peygamber olmayanın bilemeyeceği bazı konular soracağız. Sen onları bize bildir dediler. Yani ancak peygamberlerin bilebileceği bir takım sorularımız var. Biz bunları sana soracağız. Eğer peygambersen bize bunları anlat dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şöyle dedi. Dilediğinizi sorun. Fakat siz bana Allah'ı şahit tutarak yemin edin. Ve Yakub'un oğullarından aldığı ahdi, sözü verin ki, eğer ben sizlere doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri söyleyecek olursam, Müslüman olmakta mutlaka bana uyacaksınız buyurunca, dedi ki, yani Yakub'un oğullarından istediği şey, tevhid, Allah'tan başkasına kulluk yapmamak sözünü yerine getirin ve benim peygamber olduğumu inanın ve Müslüman olarak bana uyun. Eğer doğru cevabı verirsem, kabul eder misiniz? Yahudiler, evet sana bu sözü veriyoruz dediler. Söz verdiler peygamberimize. Eğer peygamberimiz sorulara doğru cevap verirse onlar peygamberimize itaat edeceklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilediğinizi sorun buyurunca şöyle dediler. Sana soracağımız şu dört hususu bize bildir. Tevrat inmeden önce Yakub'un aleyhissalatü vesselam kendisine haram kıldığı yemek hangisidir? Bu bir. Erkeğin suyu nasıl, benisi yani, kadının suyu nasıldır? O sudan erkek çocuk nasıl meydana gelir? 3. Ümmi olan peygamberin uykusu nasıldır? Ve 4. Ve meleklerden o peygamberin velisi, yakın dostu kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sorularınıza cevap verdiğim takdirde bana uyacağınıza dair Allah adına söz veriyor musunuz, ahd ediyor musunuz deyince ona ahdi verip yemin ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için söyleyin bana. Yakub'un ağır bir şekilde hastalandığını, hastalığının uzun sürdüğünü, bu yüzden Allah'a yemin ederek eğer Allah onu bu hastalığından kurtaracak olursa içeceklerin ve yiyeceklerin en sevimli olanını kendisine yasaklayacağına dair bir adakta bulunduğunu, Yakub'a yiyeceklerin en sevimlisinin de deve eti olduğunu ve içeceklerin en sevimlisinin de deve sütü olduğunu biliyor musunuz? Onlar Allah için evet biliyoruz dediler. Birinci sorunun cevabı buydu. Yakub aleyhisselam kendisine deve etini ve sütünü haram etmişti, yasaklamıştı. Yani bir bakıma tansiyon hastası olanlar, şeker hastası olanlar nasıl kendilerine bazı şeyler yasaklıyorlarsa Yakup peygamber de böyle bir adakta bulunmuş ve bundan sonra da bu eti ve sütü yemedi, içmedi. Doğru mu? Evet, biliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ım dediklerine şahit ol. Şöyle devam etti sonra. Kendisinden başka ilah olmayan ve Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah hakkı için söyleyin bana. Sizler erkeğin suyunun beyaz ve katı, kadının suyunun ise sarı ve ince olduğunu, bu sulardan hangisi diğerine galip gelirse, çocuğun Allah'ın izniyle onun cinsinden ve benzerinden olduğunu, eğer erkeğin suyu kadının suyuna galip gelirse, Allah'ın izniyle çocuğun erkek, kadının suyu erkeğin suyuna galip gelirse, Allah'ın izniyle çocuğun kız olacağını biliyor musunuz? Yahudiler, Allah için evet biliyoruz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim Allah'ım şahit ol buyurdu. Ve şöyle devam etti. Yine Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için söyleyin. Siz bu ümmi peygamberin yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin uyuduğunu, kalbinin ise uyumadığını biliyor musunuz? Yahudiler Allah için evet biliyoruz cevabını verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol buyurdu. Yahudiler son soruyu en sona bırakmışlardı bile bile. Şimdi sen meleklerden hangisinin dostun olduğunu söyle. İşte o zaman seninle beraber oluruz veya olmayız deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz ki benim meleklerden en yakın can dostum Cebrail'dir. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun yakın dostu Cebrail olmasın buyurdu. Yahudiler, işte şimdi o melek konusunda senden ayrılıyoruz. Eğer senin meleklerden olan dostun Cebrail'den, ondan başkası olsaydı sana uyar ve seni tasdik ederdik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin Cebrail'i tasdik etmenize engel nedir diye sorunca onlar, o bizim düşmanımızdır dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala, de ki, eğer kim Cebrail'e düşman ise, bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkar eder. Onlar ne zaman bir anlaşma yaptılarsa, içlerinden bir takım o anlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Onlara Allah katından ellerinde bulunan kitabı yani Tevrat'ı doğrulayıcı bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını Tevrat'ı arkalarına attılar. Bakara suresi 97'den 101'e kadarki ayetleri indirdi Rabbimiz. İşte o zaman Yahudiler Bakara suresi 90'da yine belirtildiği gibi gazap üstüne gazaba uğramış oldular. Zaten Allah-u Teala'nın öfkesini kazanmışlardı tarih boyuncaki tüm sapmalarıyla. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu karşı çıkışlarıyla da gazap üzerine gazabı satın aldılar. Cebrail aleyhisselama düşmanlar neden? Allahu alem vahyi Cebrail aleyhisselam peygamberimize getirdi. Arap'tan birisine getirdi. Kendi soylarından birisine getirmedi diye kafaları bozuk anlaşılan böyle bir sapkınlıkla Allahu Teala'ya da Allah'ın hayata peygamber göndererek karışmasına da ve Cebrail'i bu noktada elçi olarak seçmesiyle de düşmanlar istiyorlar ki sadece kendi kafalarındaki din, kendi istedikleri gibi oynaştıkları bir yapı halen dursun, kendi oluşturdukları dinsel sistemle insanları sömürmeye devam etsinler. Ama Allah-u Teala yeni bir bilgiyle hayatı düzenleyen yeni bir peygamber gönderdiğinde Cebrail aleyhisselamın iletmesiyle buna da düşman kesildiler. Onların düşmanlığı Cebrail'e değil, aslında Muhammed aleyhisselama da, Allah'a da hayatları bu kavgayla geçmişti. Gazabı kazandılar. Bir daha gazap üzerine, gazapla tanışmış oldular şimdi de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. Abdullah İbni Abbas'ın bize rivayet ettiği bilgilerle karşı karşıyayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 2519. rivayet. Yüce Rabbiniz merhamet sahibidir. Kişi bir iyilik yapmayı düşünür de bunu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer yaparsa bunun sevabı kendisine ondan 700 kata kadar olacak şekilde fazladan yazılır. Yani bir iyilik yaptık, yapamadık, sevap bir. Eğer bir iyilik yaptı, düşündü ve gerçekleştirdi, sevabı 10 veya 700'e ve daha fazla. Kim de bir kötülük yapmayı düşünür ama yapmazsa kendisine bir iyilik sevabı yazılır. Eğer yaparsa bir kötülük olarak yazılır veya Allah onu dilerse siler. Allah katında ancak kötülüklerde çokça ısrar edenler helak olur. Allah katında ancak kötülüklerde çokça ısrar edenler helak olur. Ya Rabbi sen bizi koru. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin bize aktardığı bilgilerle birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Safa Tepesi'ne çıktı. 2544. rivayet. Efendimiz Safa Tepesi'nde peygamberliğinin ilk günleri baskın var, baskın var diye seslendi. Kureyşler etrafında toplanıp ne var diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah veya akşam düşmanın size saldırmak üzere olduğunu söylesem inanır mısınız? Böyle sordu. Onlar evet inanırız deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde ben sizi şiddetli bir azaptan önce uyarıyorum buyurdu. Kıyamet geliyor, hesap günü geliyor, gelin Müslüman olun anlamında uyarıyorum buyurdu. Amcası Ebu Leheb oradaydı ve dedi ki kahrolasıca bizi bunun için mi topladın buraya? Böyle amcası hem de olduğu halde bu şekilde konuşunca Allah-u Teala Leheb suresini, Mesed suresini indirdi ve ilk ayet şöyleydi bilirsiniz. Tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da diye başlayıp devam eden sure geldi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yazıklar olsun. Tebben lek diyen Ebu Leheb o duası, sözü nasıl geçerli olur? Ama göklerin ve yerin sahibi olan Rabbimiz Ebu Leheb için Tebbet yeda ebi lehebi ve teb dediğinde Ebu Leheb'in elleri, imkanları, yetenekleri, hakim olduğu tüm dünyalıklar yok olup kurusun, işi bitsin onun dediğinde bu gerçekleşecekti ve gerçekleşti. Tarihte gerçekleşti ve şimdi de gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Ebu Leheb karakterinde olan bütün bireyler, toplumlar ve sistemler içinde bu sure aynen geçerliliğini korumaktadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2546. rivayeti okuyorum. Ebu Nadra'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbn Abbas Basra minberinde bize bir hutbe verip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her peygamberin ümmeti için ettiği ve dünyadayken kabul gören bir duası vardır. Bütün peygamberler kendi ümmetleri için dua ettiler ve dünyadayken de bu duaları kabul edildi. Nuh aleyhisselamın ve Ad kavminin peygamberi Hud aleyhisselamın, Semud kavminin peygamberi Salih aleyhisselatü vesselamın gibi. Ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım. Övünmek için söylemiyorum. Ama kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi ben olacağım. Övünmek için söylemiyorum. Ama topraktan ilk çıkacak olan, ilk diriltilecek olan kişi ben olacağım. Övünmek için söylemiyorum. Ama kıyamet gününde hamd sancağı bende olacaktır. Övünmek için söylemiyorum. Ama Adem aleyhisselam ve ondan sonra gelen tüm peygamberler bu sancağın altında toplanacaklar. Bu sancağın altında olacaklar. İnsanların mevkıfte durmaları uzayınca mahşerde toplandılar. Hepimiz Adem atamızdan son insana kadar bekliyor insanlar ki hesap başlasın. Bu bekleme uzayınca birbirlerine insanların atası Adem'e gidelim de Rabbimizin katında bize şefaatçi olup aramıza hükmünü versin diyecekler. Ona varıp diyecekler ki ey Adem, sen ki insanlığın atasısın. Allah seni kendi elleriyle yarattı, cennetine koydu ve melekleri sana secde ettirdi. Rabbimizden bizim için şefaat dile de artık aramıza hükmünü versin dediklerinde Adem, istediğiniz şeyi ben yapamam. Çünkü ben de günahımdan dolayı cennetten çıkarıldım ve böylesi bir günde kendi derdime bakıyorum. Ancak siz peygamberlerin başı olan Nuh'a gidin der. Nuh'a gidip ey Nuh, Rabbimizden bizim için şefaat dile de aramızda hükmünü versin dediklerinde o da istediğiniz şeyi ben yapamam. Çünkü ettiğim bir duayla tüm insanların suda boğulmalarına sebep oldum. Böylesi bir günde kendi derdime bakıyorum. Siz Allah'ın dostu Halili olan İbrahim'e gidin der. İbrahim'e gidip ey İbrahim, Rabbimizden bizim için şefaat dile de aramızda hükmünü versin dediklerinde o da istediğiniz şeyi ben yapamam. Çünkü Müslümanken 3 yalan söyledim. Böylesi bir günde kendi derdime bakıyorum. Siz Musa'ya gidin. Çünkü Allah hem risaleti hem de kendisiyle konuşmak için onu seçmişti der. Ancak İbrahim bu yalanların üçünü de Allah'ın dini için yapmıştı diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan biri Saffat suresi 89. ayet-i kerimede geçiyor. Ben hastayım demesi. Kavmi onu bayrama çağırdı. Putların önüne yiyecekler konulmuş, kurbanlar konulmuş ve kutlama için de şehir dışına çıkılacak. İbrahim aleyhisselam onlarla birlikte olmamak, o bayram kutlamasında yer almamak için ben hastayım dedi. Ardından tapınaklarına girip putlarını devirdi. Büyük putun boynuna baltayı asmıştı. Sonra dönüp geldiler. Putların kırıldığını görmüşlerdi. Feryat ettiler. Sonra İbrahim dediler, bunu dinle dolanmıştı. Vardılar yanına. İbrahim sen mi yaptın bunu? Enbiya suresi 63. ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun dedi. Diğer yalan kabilinden olan sözü buydu. Üçüncüsü ise hükümdarın yanına geldiği zaman İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı. Ateş onu yakmadı. Sonra hanımı Sare ile evlendi Harran'da. Ardından Mısır'a kadar gelmiş. Mısır hükümdarı güzel hanımlara el koyan birisiydi. Ve kocasını da öldürürdü. Hükümdarın yanına geldiği zaman hanımının Sare'nin kız kardeşi olduğunu söylemişti İbrahim aleyhisselam ki bunların üçü de aslında Allah'ın dini adına söylenmiş sözlerdi diyor Efendimiz de. Halk Musa aleyhisselama gittiler, mahşer halkı. Dediler ki ey Musa, Allah'ın risaleti için seni seçtiği ve bizzat seninle konuştuğu kişi sensin. Rabbimden bizim için şefaat dile de aramıza hükmünü versin dediklerinde o da şöyle söyledi. İstediğiniz şeyi ben yapamam. Çünkü ben de haksız yere bir cana kıymıştım. Ve böylesi bir günde kendi derdime bakıyorum. Ama siz Allah'ın ruhundan ve Meryem'e ilka ettiği kelimesi olan İsa'ya gidin der. İsa'ya gidip derler ki ey İsa, Rabbinden bizim için şefaat dile de aramızda hükmünü versin dediklerinde İsa aleyhissalatü vesselam der ki istediğiniz şeyi ben yapamam. Çünkü insanlar Allah'ı bırakıp beni ilah edindiler ve böylesi bir günde kendi derdime bakıyorum der ve bir kabın içinde bir şey bulunsa ve bu kap mühürlü olsa, mühür açılmadan kabın içinde bulunanlar alınabilir mi diye sorar. Bir kabın içinde bir şey bulunsa ve bu kap mühürlü olsa, mühür açılmadan kabın içinde bulunanlar alınabilir mi diye sorar. Hayır cevabını verdiklerinde İsa aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur, mührüdür. Burada geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmış bir şekilde bulunuyor der. Nihayetinde insanlar yanıma gelip, ey Muhammed, Rabbinin katında bize şefaat dile de aramızda hükmünü versin derler. Ben bunu yaparım. Yeter ki Allah dilediği ve razı olduğu kişiler için şefaate izin versin, karşılığını veririm. Allah insanları yerlerine göre ayırmak istediği zaman bir münadi, seslenici, Ahmet ve ümmeti nerede diye seslenir. Biz en son gelen ama en önde olan ümmetiz. Ümmetler içinde en son gelen ümmetiz, ancak hesabı görülecek olan ilk ümmet olacağız der Peygamberimiz. Diğer ümmetler bize yol açınca abdestten dolayı parıldayan uzuvlarımızla aradan yürürüz. Diğerleri bizi görünce bu ümmetten her biri peygamber gibi demeye başlarlar. Cennetin kapısına geldiğimde halkasından tutup kapıyı çalacağım. Bekçisi sen kimsin diye sorunca ben Muhammed'im diyeceğim. Kapı açılınca kürsüsünde veya tahtında olan Rabbimin huzuruna gelecek ve secdeye kapanacağım. Secdede daha önce hiç kimsenin yapmadığı ve benden sonra da hiç kimsenin yapmayacağı sözlerle Allah'a hamd edeceğim ki bu kelimeler de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e öğretiyor. Allah bana, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, başını kaldır, iste. İstediklerin sana verilecek, söyle, söylediklerin dinlenecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek buyuracak. Başımı kaldırıp Rabbim, ümmetim, ümmetim diyeceğim. Bunun üzerine Allah bana kalbinde şu kadar iman bulunan kişileri, ki Ravi Hammad ne kadar olduğunu aklında tutamamış, cehennemden çıkar buyuracak. Sonra yine gelecek ve secdeye kapanacağım. Daha önce söylediklerimi aynen tekrarlayacağım. Allah-u Teala bana başını kaldır ve söyle. Çünkü söylediklerin dinlenecek, iste istediklerin sana verilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek buyuracak. Rabbim, ümmetim, ümmetim dediğimde kalbinde bir öncekinden daha az iman bulunan kişileri kastederek, kalbinde şu kadar iman bulunan kişileri cehennemden çıkar buyuracak. Sonra bir daha gelip secdeye kapanacak ve aynı şeyleri söyleyeceğim. Allah-u Teala yine başını kaldır ve söyle. Çünkü söylediklerin dinlenecek, iste istediklerin sana verilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek buyuracak. Rabbim, ümmetim, ümmetim dediğimde kalbinde daha öncekilerden daha az iman bulunan kişileri kastederek, kalbinde şu kadar iman bulunan kişileri cehennemden çıkar buyuracak. Hadis-i Şerif burada sona eriyor. Kıyametle ilgili bu bilgiyi ancak Allah ve Resulü bize aktarabilir. Bugünle ilgili başka türlü bir bilgi imkanımız yok. Gidip haber alıp gelemeyiz. Ne geçmişle ne de gelecekle ilgili bilgiler bizim çalışmalarımızla, çabalarımızla elde edilemez. Uzuvlarımız, gözümüz, kulağımız buna yeterli değil. Ancak Allah bildirir. Bunlar gaybın haberleridir ve biz buna gaybın haberi olarak iman ederiz. Ve iman, zerre kadar bir iman aslında Allah'tan başka hayatıma hiç kimsenin karışmayacağı bilgisine kesin imandır. Bu iman varsa Rabbim bizi elinde sonunda kurtaracak, bu bilgiye vakıf oluyoruz. Öyle olunca şu imanımızı kuvvetlendirecek bir çabanın içine girmek zorundayız. Şirk olmayan bir iman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesine sımsıkı sarılmak gerekiyor. Allah'tan başka seveceğim, korkacağım, ümit edeceğim, yasasına uyacağım hiç kimse yoktur. Sözü dinlenilecek, dediği gibi yaşanılacak tek varlık Allah-u Teala'dır. Ve Allah-u Teala istediklerini bize peygamberiyle bildirmiştir. Ve kıyamet gününde de bizi hesaba çekecek sadece O'dur. Bu bilgiye bütün yüreğimizle iman etmemiz gerekir. Ve sonra Rabbim amellerimizi de düzeltmeyi bize ihsan edecektir inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. Son bir hadis-i şerifle programı tamamlayayım inşallah. 2558. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya gitti. Döndükten sonra kendisine yemek getirildi. Abdest alman için sana su getirelim mi diye sorduklarında, niye abdest alayım? Namaz mı kılacağım ki abdest alayım buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdestli durmaya hep özen gösterdiğini başka rivayetlerden biliyoruz. Ama burada da böyle bir ruhsatı bize aktaran bilgiyi yaşıyoruz. Efendimiz tuvalet ihtiyacı için gitti. Döndüğünde abdest alacak mısın diye sorduklarında, namaza mı duracağım ki abdest alayım dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da biz Müslümanlara hayatın belli dönemlerindeki bir ruhsat, bir kolaylıktır. Abdestli olmaya çabalarız ama şart olmadığının bilinciyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.